Spor daima. Spor daima.
Cumhuriyet'in 100. yılında Türk atletizmi. Türkiye'nin atletizmle tanışması bugünkü Galatasaray Lisesi'nin 1868'de Mektep-i Sultani adıyla ve batılı bir eğitim sistemine geçtiği döneme rastlar. Aynı dönemde lise yönetimi ilk planda atletizmin eğitim ve öğretiminden çok uygulama biçimini dikkate alır ve yurt dışından beden eğitimi öğretmenleri getirir. Bu anlamda ilk bilinen uygulama 1870'te İstanbul Kağıthane'de düzenlenen İdman Bayramı'dır. Ancak İdman Bayramı sonrasında araya giren savaş yılları nedeniyle atletizm faaliyetlerinde uzunca bir süre sekteye uğrar. Devamında 1922'de önce İdman Cemiyetleri İttifakı, sonra Türkiye Atletizm Federasyonu kurulur. 1924'te atletizm adına 1922'yi aratmaz. Nitekim aynı yıl içinde ülkemizde ilk kez bir Türkiye şampiyonası düzenlenir. Atletizm Federasyonu Dünya Atletizm Birliği üyeliğine kabul edilir. Ve Türkiye Paris Olimpiyat Oyunlarına katılarak ilk uluslararası deneyimini yaşar. Fakat oyunlara Burhan Felek başkanlığında katılan atletlerimiz Paris'te başarılı sonuçlar elde edemez. Bu tecrübeden alınan dersler Ömer Besim Koşalay, Rauf Hasağası ve Adil Giray gibi yeni yetenekleri ortaya çıkaracaktır. Paris'ten 4 yıl sonra Türk atletizmi tarihinin en parlak derecesini 1948 Londra Olimpiyatlarında 3 adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp ile elde eder. 1950'lerde ise Türk atletizminin gündemini özellikle Ekrem Koçak, Gülçıray ve Muharrem Dalkılıç gibi olağanüstü yetenekler belirleyecektir. 1960'lara gelindiğinde ise herkes İsmail Akçay'ın 1968 Meksika Olimpiyatlarında maratonda dördüncü olarak kazandığı başarıyı konuşur. 1970'lerde diğer yıllardan farklı olarak pek çok atlet adeta isim isim herkesin ezberindedir. Maratonda Veli Ballı, Cross'ta Mehmet Yurdadön ve Sadık Salman, Cirit Atmada Ali Aydın, 800 metrede Sermet Timurlenk, Yüksek Atlamada Ekrem Özdamar, Orta Mesafede Mehmet Tümkan ve 3 Adım Atlamada Aşkın Tuna, uluslararası yarışmalarda boy gösteren ve kürsüye çıkan en bilinen isimler olarak hafızalara kazınır. ...1980'lerde atletizmle kurduğumuz bağ ne yazık ki daha çok yurt içi başarılarla sınırlı olur. 27 Aralık Büyük Atatürk koşusu ve bu koşuyu 8 kez üst üste kazanan Mehmet Yurdadön aynı dönemin unutulmaz ismi olur. 1980'lerde Türk atletizmi aynı zamanda dünya klasmanının alt sıralarına doğru iner. Bu durum 2000'li yıllara gelinceye kadar sürse de Mehmet Yurdadön, Semra Aksu, Mehmet Terzi, Zeki Öztürk ve Serap Aktaş gibi isimler Türk atletizmine yine de moral kaynağı olmaya devam ederler. 2000'lerde nihayet dünya çapında Türk atletlerinden söz edilmeye de başlanır. Bu dönemin en ünlü isimleri Eşref Apak ve Süreyya Ayhan olur. Çünkü Eşref Apak çekiç atmada dünya gençler şampiyonu olurken Süreyya Ayhan'sa Sidney Olimpiyatlarında yarı final koşar. Süreyya Ayhan daha sonra 2002'de kazandığı Avrupa şampiyonluğuyla Türk atletizminde bir ilke daha imza atacaktır. Eşref Apak bir süre sonra 2004'teki Atina Olimpiyat zaferiyle bir kez daha gündeme gelir. Üstelik sporcumuz Atina'da çekiç atmada üçüncü olarak ülkemize Ruhi Sarıalp'ten sonra olimpiyatlarda madalya kazandıran ilk atlet olarak da tarihe geçecektir. Sonraki yıllarda bütün dünya 100 metrede Ramil Guliyev ve orta uzun mesafede Elvan Abeylegesse'nin başarılarını tekrar tekrar konuşacaktır. Özetle 2023 yılının son ayı itibariyle Türk atletizmi eskiye oranla çok daha iyi durumda. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız şu dönemde ülke olarak 180 bini aşkın lisanslı atlet sporcuya ve binin üzerinde de atletizm kulübüne sahibiz. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Canlı Yayın'dan, Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok kıymetli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sesimizi ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına ileten Tolga Kökten, tam karşımda programımızın daimi konuğu, sporcu, spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen ve telefon hattımızda da İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler, mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem, hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Az önce canlı yayında okuduğum atletizmde 100 yıl dökümü diyeceğim artık. Dökümünü ileten, metni de yazan Özkan da tam sağımda, az önce de söylemiştim. Buradan başlayacağız. Özkan'cığım hoş geldin.
Çok teşekkür ederim. Hoş
kararsız bulduk. Kaldım bir an. Ahmet Hoca'ya mı bir merhaba diyelim sorun dedim. Değil. Sonra sana mı diye.
Çok teşekkür ederim.
Seninle başlayalım. Çünkü gerçekten bütün o isimleri bizim hep söylüyoruz ya, Ahmet Hoca, sen, ben artık yarım asrı devirmiş evet. İhtiyarlar olarak bu isimlerin birçoğunun başarısına şahitlik ettik. Gerek o siyah beyaz televizyon ekranlarında TRT'de, gerek renkli yayınlarda, gerek yakın dönemde.
Şimdi atletizm hani sporların biraz anası olduğu için hani daha sonra farklı branşlara geçtiğimiz zaman bir takım materyaller işin içine giriyor, işte futbol topu gibi vesaire. Tamamen insan gücü dayanıklılığı üzerine bir spor ve bütün dünyada yani birçok ülke var. Bazıları belki coğrafi yapıları gereği ya da farklı etkenlerden dolayı daha da ön planda gibi gözüküyorlar. Hı hı. Bazen çok sürpriz isimler öne çıkıyor. Şimdi gerçekten buralarda dereceler alınması son derece zor. Hı hı. Ve biz de ülke olarak bu imtihanı bir şekilde bir başarıyla götürdük. Ama öyle atletler, öyle şeyler yani
dünya çapında,
çapında öyle isimler çıktı ki hani onlarla rekabet etmek de öyle pek de kolay olmadı.
Kolay değildi.
Ama mesela ben şeyi çok net hatırlıyorum. Hatta bizim oturduğumuz mahallede oturmuştu o yıllarda. Veli Ballı'nın ya. Boston Maratonu'na katıldığı zaman mesela bütün çevrenin şeyi yani çehresi değişti. O kadar çok konuşuldu ki ve kendisi yani geldiği zaman evine geldiği zaman falan inanılmaz bir şey, ilgi. Yani şöyle söyleyeyim, bir esprili bir dille. Adam hı-hı. evinde oturamadı. Tabii, o kadar doğru, çok tabii. sevinmiştik.
Dolayısıyla 70'lerin sonu mudur o? 80'lerin başı.
78 başında. Falan ha, olması evet. lazım. Yani yanılmıyorsam. Dolayısıyla
Türkiye'nin de en zor yılları yani.
Evet.
Ekonomik olarak benzin yok, şeker yok. Hani insanlar bir umuda, bir güzel habere hasret olduğu dönemler.
Ve şey var, yani katıldığı maraton da yani maraton var. Ne yazık ki böyle tabii. bir durum da var. Boston Maratonu yani gidip oraya ciddi
marka bir alanlardan
tabii.
biri.
Ve gitti orada o başarıyı elde ettiği zaman hatta o zamanki yönetim, devlet yönetimi ona bir araba hediye etti falan, hiç durmadan gazetelerde yayınlandı. Ve daha sonra kendi kariyeriyle ilgili onunla konuştukları zaman evet burada bir sonuç alındı ama arkasında yatan yani arka planını bir bilseniz o kadar büyük zorluklar çekildi ki, o kadar çok çalışıldı ki. Ve kendisinin nasıl kendisine reaksiyon gösteren insanlar kadar belki çok daha fazla sevindiğini ve o başarının devamı için de şöyle bir şey vardır sporda. Tamam bir şey elde edersiniz ama onun devamı için bir istikrar
gerekir,
işte bir antrenman metodu, hatta daha da fazla çıta yükselsin diye bir başka şeyde motivasyon da gerekir. Çok zorlu bir süreçtir. Yani bir atletin antrenmanlarını seyrettiğiniz zaman da Yani öyle böyle değildir.
Hani
yani.
Atletizm zaten apayrı bir kulvar. Maraton bunun artık değil mi nirvanası.
Düşünsenize yine. 42 kilometre. Yani 42 kilometreyi aracınızla...
195 metreyi de unutma. 42 kilometre 195.
Bravo Murat abi. Şeyi söyleyeceğim yani. Aracınızla gittiğiniz zaman öyle bir yol. Yani ciddi ciddi bir mesafe. Oranın bir de koşulması var. Onun bir tempoda koşulması var. Ya da bir strateji belirleyerek, kendi rakiplerinizi de düşünerek o kadar çok etken giriyor ki... O mesafeyi bir de bu strateji üzerinden koşmak var.
Tabii.
Ciddi anlamda bir profesyonellik, bir dayanıklılık, bir psikolojik sağlam bir karakter falan gerektiriyor. Bu sadece maraton. Bunun 100 metresi var.
Tabii.
Yani diğer branşlardan hepsini biliyorsunuz.
İlerleyen dakikalarda onları da konuşalım. Hafızam yanıltmıyorsa bir maratoncu 2 ile 4 litre sıvı kaybediyor.
Yani 40, değişebiliyor 40. Ama yani ortalama.
İklim tabii yağmurlu tabii. Olur, sıcak olur, o başka bir şey. Ahmet Hocam.
Merhaba.
Merhaba hocam, nasılsın?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Sağ ol, var ol. Biz konuya birden girdik. Özkan'ın metni, Özkan'ın yorumları. Sen nereden dahil olmak istersin hocam?
Yani şimdi şöyle bir...
Bizim yaşlılığımızdan dahil olma.
Yok, oradan dahil olmayayım. Aslında biraz daha geriye gidip Osmanlı'da işte Mektebi Sultani ile beraber başlayan, hakikaten Mektebi Sultani Türkiye'de sporun ortaya çıkmasına çok önemli bir kurum.
Evet.
Böyle baktığınızda yani Türkiye'de pek çok spor dalının önce oradan toplumsal hayatın içerisine transfer edildiğini görürsünüz ve gerçekten çok önemli işleri yerine getirir. Atletizm de bunlardan bir tanesidir. Çünkü oraya getirilen, özellikle Fransa'dan getirilen öğretmenlerle işte Monsieur Meurex bunlardan bir tanesidir. Hı hı. Pek çok spor dalında ilk önce orada yapıldığını görürsünüz. Bu çok önemlidir. Ve tabii şuraya da vurguda bulunmak lazım. Cumhuriyet'in 100. yılındayız ve Cumhuriyet'in 100. yılı hasebiyle şurası bence çok önem arz ediyor. Yani Cumhuriyet kurulur kurulmaz en çok özen gösterdiği alanlardan bir tanesi de daha önce de konuşmuş olduğumuz gibi Yavuz ve Gürbüz evlatlar yetiştirme projesidir.
Evet.
Ve bu kapsamda yani hakikaten Cumhuriyet yani bugünün moda oyunu olan futboldan ziyade asıl bedenin sağlığını kavuşturacak bir takım organizasyonları hayata geçirmeye çalışır. Ama bu tabii ki kolay değildir. Yani gerçekten çok zorlu koşullarda bütün bunları hayata geçirebilmek, bütün bunlarla mücadele edebilmek kolay işler değildir. Ama yine de ben Cumhuriyet'in özellikle başlangıcında yani bir sporla ilgilenen bir sosyolog olarak şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'nin bu 100 yıllık perspektifi içerisinde gerçekten ilk 15-20 yılı bu açıdan çok özel ve çok da özgür bir öneme sahiptir. Bunu özellikle altını çizmek lazım.
Çok doğru söylüyorsun hocam.
Ve buradan devam ettiğimizde yani bir taraftan bir takım hamleler yapıyorsunuz. İşte yurt dışına öğrenciler gönderiyorsunuz ki aralarında beden eğitimi öğretmenliği için de bir takım ya da beden eğitimi alanında çalışacak olan insanların da yurt dışına gönderildiğini göreceksiniz. Burası önemli bir husustur. Ve bir ikincisi bir taraftan uluslararası spor örgütlerine üye oluyorsunuz ve işte Paris Olimpiyatı, 1924'teki Paris Olimpiyatı'na gidiyorsunuz ve orada bir takım organizasyonlara katılıyorsunuz, başka organizasyonlara. Böyle böyle başlıyor ve bu yol uzun ve meşakkatli bir yol ve biz atletizm alanında ilk madalya işte 1948'de Louis Sarayat'la beraber kazanıyoruz ama aradan geçen zaman dilimi içerisinde arada yapılanlar var, yok değil. Fakat 100 yıla baktığımızda saydığımız isimler özellikle bizim de hepimizin, üçümüzün de çok iyi bildiği o isimler gerçekten şöyle bir çırpıda sayabileceğimiz işte Sermet Timurlen'ten Ekrem Özdamar'a, Veli Ballı, Mehmet Terzi, Mehmet Yurdadın ya da işte Semra Aksu pek çok isim orada sayarız.
Evet.
Hakikaten 70'ten 80'lere damgasını vurmuş isimlerden bahsediyoruz ama ne kadar söylersek söyleyelim yani atletizm konusunda ne yazık ki istediğimiz hani bundan önce saydığımız, konuştuğumuz branşlarla kıyasladığımızda hala istediğimiz yerde değiliz. Şimdi bir de bu tarafı var.
Yani alınan yol dikkate değer ama daha iyisi olabilirdi evet. Diğer branşlarla
hala,
kıyaslanınca.
Hala yapmamız, kat etmemiz gereken çok mesafe var. Yani burada özellikle son dönemde Elvan Abaylegesel'e başlayan, Ramil Guliyev'le devam eden ve başka devşirme sporcularla da sürdürülen çünkü istesek de istemesek de bu sadece bizim açımızdan değil tüm dünyanın bir gerçeği. Hı hı. Yani bugün artık dünyada devşirme sporcu dediğimiz bu yapı çünkü küreselleşen dünya beraberinde hareketi fazlalaştırdı. Tüm ülkelerin birbirleriyle irtibatı çok daha fazla ve insanlar kendi vatanlarından kalkıp bambaşka yerlerde hayatlarını sürdürmek durumunda kalabiliyorlar. Ne yazık ki böylesi bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünya içerisinde sporcular da kendi varlıklarını sürdürebilmek için o yeni koşullara adapte olmak zorundalar. Bu açıdan düşündüğümüzde yani bu bir gerçeklik ve bu gerçeklik içinde Türkiye'nin de buna uygun şekilde yeniden bir bakış açısı geliştirmesi gerekiyor. Ben bu noktada yani sporla ilgilenen bir sosyolog olarak farklı yerlerde bu ifadeyi kullandım. Özellikle şu anda Türkiye'de yaşayan misafir ettiğimiz artık kendi vatanımızı bizimle bu vatanı paylaşan özellikle Suriyeli çocukların da spora kaydırılması ve onlar içerisinden de farklı branşlardaki kişilerin spor aracılığıyla toplumsal hayata toplumsal hayata katılımının sağlanması bence çok önem arz ediyor.
Buna bütünlüklü bakmak gerekiyor. Böyle dahil etmek de gerekiyor. Doğru olan da bu diyorsun değil mi?
Çünkü bu taraftan baktığınız zaman tüm dünyada spor aynı zamanda toplumsal hayata katkı sağlamada çok önemli bir alan görünümü.
Bu anlattığın bir nevi 1970'lerde bizim çocuklarımızın Almanya'da işte İlyas Tüfekçilerin, Erdal Keserlerin, Erhan Önal'ların çıkması gibi değil mi hocam?
Tabii şu anda da hala devam ediyor. Yani şu anda
tabii artık çok daha fazla.
En son oynadığımız Almanya milli maçında bir tarafta işte kaptan kimdi? İlkay Gündoğan'dı.
Tabii.
Yani düşünsenize bir zaman hani Alman milli takımının kaptanı bir Türk kökenli bir futbolcu.
Tabii.
Yani bu işin ne kadar farklı bir yere geldiğini gösterdi. Ama tekrar atletizme döndüğümüzde hakikaten yani kat etmemiz gereken çok önemli mesafeler var ve burada daha net sınırları çizmeliyiz. Özellikle az önce söylenen verilen Veli Ballı örneği ya da Mehmet Yudan'ın örneği ya da işte oradan devam ettiğimizde yani bir dönem çok başarılı olduğumuz uzak mesafe koşularında, maratonlarda ve benzeri alanlarda uzun zamandır yokuz mesela. Bunun üzerinde bir tekrar düşünmek lazım. Neden buralarda yokuz?
Çok
buralarda olmamamızın nedeni ne? Çünkü bir dönem gerçekten çok önemli işler çıkardık.
Sence bir nedeni ne? Böyle bir çıkarsaman var mı hocam?
Ya bir nedeni ne olabilir? Bir nedeni yine aslında hatırlarsanız güreş konusunda konuştuğumuz mesele burası için de geçerli olmaya başlıyor. Yani köyden kente göçtükçe ve kentlerde birikim hayat devam ettikçe sportif alanda da daha moda olan, daha fazla ön planda olan alanlar daha fazla talep görmeye başlıyor.
Çekim merkezini o alanlar oluşturuyor.
Tabii çekim merkezi şimdi düşünsenize yani futbola mı çocuğunuzu daha çok gönderirsiniz, futbola mı, basketbola mı ya da son dönemdeki başarılardan ötürü voleybola mı gönderirsiniz yoksa başka alanlara mı kaydırırsınız? Çünkü gündemde olan alanlar bunlar olduğu için ister istemez bu alanlar daha fazla kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Anne babalar da bu açıdan çocuklarını spora doğru yönlendirdiklerinde o tarafa kanalize etmeye başlıyorlar.
İşin içine tanınırlık giriyor, reklam giriyor, para giriyor değil mi? Çok daha fazla para kazanma
ihtimali. Pek çok unsur girdiği için de ister istemez bazı spor dalları daha az karşılık bulmaya başlıyor. Bence atletizm konusunda da gerçekten yapılabilecek çok daha fazla şey var ve daha fazla adım atmak durumundayız. Yani buralarda eksik kalan noktalar var ve o noktaları bir şekilde tamamlamak zorundayız. Gerçekten çok bu son 10-15 yıl içerisinde Gençlik Spor Bakanlığı'yla özellikle merkezi idarenin etkileriyle ki bu burada hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'na özel bir yer açmak lazım. Yani hakikaten bütün alanlarda bu işin farklı bir kulvara kayması için önemli.
Yani sporun her alanında ilgili ve olaya hemen dahil olmaya çok hazır değil mi?
Bu çok
büyük
önemli.
Büyük bir şans bu tabii.
Gayet de iyi bildiğiniz gibi aşağıda da tabanda da bunu destekleyecek uygulamalara ihtiyacımız var. Tabii. Yani orada bir kopukluk var. O kopukluğu gidermek zorundayız.
Çok doğru söylüyorsun. Özkan sen buradan mı devam etmek istersin? Hocam önemli bir şey söylüyor.
Elbette şey var yani kendi ülkenizin Cumhurbaşkanı'nın sporla bir bağlantısının olması bir çok büyük şans. Yani atmosferi bildiği için bir dönem kendisi de sahanın içerisinde tabii olduğu için çok daha fazla diğer politikacılara göre çok daha farklı bir bakış açısı vardır. Yani meseleyi ele alışı tamamen diğerlerinden mutlaka surette üst seviyededir.
Peki o kurumlaşma, altyapı diyor hocam, orada eksikleri de tamamlamak gerekiyor.
Ya elbette, ama mesela atletizmde şöyle de bir durum var. Bakın mesela farklı efsanelerde konuştuk ya burada. Hı-hı. Mesela ABB Bikila dedik mesela. Bulunduğu coğrafyada mesela bir posta görevlisiymiş. İşte bir köyden gidiş var.
Çıplak oranın ayaklı
coğrafyası var. Bazı şeyler de coğrafyayla da çok ilintili. Yani mesela 100 metrede Amerikalı atletler mesela. Yani siyahi atletler mesela çok farklı bir fiziksel yapıya sahipler. Hani onlarla da kapışmak da zor. Bazen böyle yani birçok coğrafya ya da fiziksel farklılıklar
gerçekliklerle de karşılaşıyoruz.
Ama buna rağmen hani meselenin nasıl kotarılacağı, yani nasıl bir...
Ama şu soru çok önemli değil mi? Yani 70'lerde, 80'lerde sen maratonda uzun mesafede ciddi başarılar elde eden bir ülkesin, bugün niye yok?
Şimdi hemen söyleyeyim. Mesela bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla daha doğrusu, Veli Bağlı da Tatvanlıydı o zaman. Mesela köyde koşarak başladığını söylüyor. Düşünsenize ya, o coğrafyayı. Bakın şeyi ABB Bikila örneğiyle karşılaştırdığım zaman neredeyse aynı hayat formatı.
Evet,
yani
evet.
Bir noktadan bir noktaya giderken koşarak gitmeye başlıyorlar. O zaten de şeyden, ha bir atletizm antrenmanından bağımsız olarak daha ergenlikten itibaren vücudun ya da işte coğrafyayla ya da bir mesafede kendi kendine bir yarış var.
Bir nevi hayatta kalma mücadelesi.
Hayat tarzı gibi. Tabii. Onun üzerine bir de antrenman teknikleri profesyonel olarak uygulandıktan sonra kişide bambaşka bir performans gösteriyorsunuz. Bak tekrar ediyorum ama o zaman için gerçekten çok inanılmaz bir şeydi. Boston Maratonu'na gidiyor. Yani Tatman'da oturan biri oraya gidiyor ve orada herkesi geçiyor mesela.
Bir de böyle bir
bu
şey
çok
var.
Bu çok ilginç. Yani. Tıpkı ABB Bikila da öyle.
Tabii.
Hatta hatırlarsanız ayakkabı giymediğinden falan
tabii,
bahsettik.
Konuştuk yani. Biz her bölümde.
Dolayısıyla
ayrı
şey
konuştuk.
Var coğrafyayla bu şey yani fiziksel kapasite olarak mesela biraz farklı olan şeyler var, bölgeler var. Oralarda ister istemez öne çıkıyorlar. Mesela Jamaikalı atletler yani onları geçmek ciddi anlamda zordur. Mesela sprinterdir çoğu. İşte Usain Bolt gibi mesela. Ama Ramil Guliyev ismi geçti burada. Hüseyin Bolt'u geçmiş bir atlettir.
Bir de böyle bir gerçek
evet,
var.
Ama mesela bu her zaman olmuyor.
Sen Ankaralısın. Veli Ballı'nın 100. yıl çarşısındaki spor
gittim,
dükkanını
evet.
bilirsin
tabii,
değil mi?
Tabii gittim. Hatta onun bir cümlesi vardır. Beni çok etkilemişti. Dedi ki yıllarca spor yaptım, yıllarca koştum işte. Yani o uzun mesafelerde ne acılar çektim ama gerçek maraton hayattır. Çok daha dikkatli olun dedim.
Ya. Güzel güzel bir tespit değil mi Ahmet Hocam?
Valla bence nefis bir tespit ve tam oturuyor. Çünkü gerçek maraton hayatın ta kendisi.
Çok doğru.
Ve burada da az önce söylediklerim üzerinden tekrar devam edeyim. Gerçekten atletizmle uğraşanların işi kolay değil.
Değil tabii.
Bir çok zor bir alandan bahsediyoruz ve kendi içerisinde çok farklı branşlara ayrılan bir alandan bahsediyoruz.
Tabii.
Az önce Özkan Bey'in söylediği tarih boyunca en eski branş aslında.
Tabii.
Yani... bütün sporların anasından bahsediyorsunuz. Ve orada pek çok farklı husus var. Ve böyle baktığınızda az önce Amerikan atletlerinden, Amerika Birleşik Devletleri atletlerinden örnek verdik. Jamaika'dan verdik. Ama Afrika'ya geldiğimizde de karşımıza o uzun mesafe dayanıklı atletler çıkıyor.
Evet.
Yani o coğrafyada onu getiriyor mesela. Fakat yine şunu düşünmek lazım. Gerçekten içinden geçmekte olduğumuz zaman dilimi. Yani hayatın bu kadar hızlandığı bir süreç içerisinde artık bir taraftan da sporun geldiği noktada da belki ileride tartışmamız gereken hususlardan birisi oraya karşılık geliyor. Yani insan kendisiyle kendi kendisiyle yarışırken bir taraftan da işte hani o hatırlayın 100 metrelik rekorları hatırlayalım. Yani artık öyle bir noktaya geldik ki artık daha da ileri gidebilme şansı yok onun.
Evet.
Yani öyle bir noktadayız. Benzer şekilde diğer alanlar için de geçerli ve burada tabii ki tüm dünyadaki atletizm teknikleri, antrenman teknikleri ve bir örnek olmaya başlıyor. Bu sadece atletizm için değil, diğer alanlar için de geçerli. Ve gerçekten başka bir dünya geliyor ve orada Veli Ballı'nın söylediği hakikaten çok doğru. Yani gerçek maraton hayatın ta kendisi ve burada atletlerin işi hiç kolay değil. Özellikle de bu popüler kültür unsuru devreye girdikçe yani ailelerin çeşitli alanlardaki insanların tercihleri oraya doğru kaymaya başlıyor. Ve bu baştan zaten siz birkaç sıfır yenik olarak hayata giriyorsunuz.
Yani atletizme gönül verenler olarak zaten bir 5-0 geriden başlıyorsunuz diyorsun.
Hiç kolay değil işleri. Gerçekten hiç kolay değil. Çünkü şöyle düşünün. Yani bir basketbola gönderilen ya da voleybola gönderilenlerin çocukların işini düşünün. Gidebilecekleri kulüp sayısı, tesis sayısı, bir de atletizmi düşünün. Yani Türkiye'de tamam son yıllarda tekrar altını bakın kalın çizgilerle çizeyim. Bu alanda önemli işler yapıldı, önemli tesisler kazandırıldı ama yine de arada büyük farklar var.
Diğerleriyle kıyaslanınca arada
yani
büyük...
Yani bir futbolla kıyaslanınca çok fazla var. Ama basketbolda, voleybolda kıyasladığınızda da bir arada çok fark var.
Doğru
yani
söylüyorsun.
Türkiye'nin büyük kentlerine dahil olmak üzere oralarda bile işler hiç kolay değil.
Bütün bu söylediklerini destekleyecek bir şey söyleyeyim. Seyirci de çok itibar etmiyor değil mi bir atletizm şampiyonalarına?
Aynı, tam da buraya geliyoruz zaten. İşte hepsi birbirine beslenir, birbirine beraber yürüyor. Atletizmde de en gözde, yani bazı bu alanlar var biliyorsunuz işte izlediğimiz zaman bütün yarışları, bütün branşları böyle dört gözle şeyin karşısına geçip, televizyon ekranının karşısına geçip seyretmiyoruz. Ama bazı yarışlar var ki o yarışları mesela 100 metre, 10 metre engelli, işte 4x4 bayrak yarışları ya da işte belli yarışlar var. 800-1500.
Seçtiğimiz bunlar, başlıklar var. Doğru söylüyorsun izleyici.
Özellikle onları seçiyoruz. Ama bazı branşlarda yani 5000, 10000 o kadar özellikle geçip seyretmiyoruz. Yani ne kadar atletizm seversek sevelim bazı alanlarda böyle seçme yapıyoruz. Ama bir futbol seyircisiyseniz yani hangi maç olursa olsun sizin ilginizi çekiyor. Ya da bir basketbol severseniz ya tuttuğum takım olsun ya da olmasın mutlaka izleyeyim dersiniz. Böyle bir durum bu.
Doğru.
Bir işin bu tarafı var.
Çok doğru. Rahmetli babama ben son yıllarda takılırdım. Baba artık 3. amatör küme maçlarını bile televizyon verse izliyorsun derdim. Gittikçe ona benzediğimi de görüyorum. Bu tespitin de çok doğru ama oturup da dur şu amatör atletizm yarışmalarını izleyelim demiyor çoğumuz. Söylediklerini örtüşüyor bizim yaptıklarımızda hocam. Çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için hocam. Görüşmek dileğiyle. Sevgi selamlar. Sağ ol.
Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela atletizme baktığımız zaman bir tıkanma da görünüyor aslında. Hmm. O şununla ilgili. Mesela 100 metre yarışları var. Hmm. Bir insan fizyonomik olarak, yaratılış olarak 100 metreyi en fazla ne kadar kısa mesafede koşabilir ki? Gibi bir soru çıkıyor. Hmm. Ya da diyelim ki ciritle atlama. Hmm. 6 metreyi geçtiler. Peki önümüzdeki yıllarda daha nereye insanoğlunun fizyonomisi daha o üst çıtaya yükselebilir? Bu böyle gibi gözükürken zaten bütün bunların hepsini atletizm şeyi dünyası farkına vardı. İşin yeriden kotardılar. Hmm. Şöyle bir şey yaptılar. Mesela Golden League var. İşte o Avrupa Şampiyonası'ndan, Dünya Şampiyonası'ndan, olimpiyatların dışında da aktivitelere gittiler. Ve şöyle cevapları var. Tamam 9.98 mesela 100 metrenin diyelim ki rekoru şu anda... Herhangi bir sayıdan bahsettim ben de.
Onun çok daha altına inildi rekoru.
9.97'yi hedef dediğimiz için yarışıyoruz. 6 metre 2 santim mi? 3'ü hedefliyoruz gibi bir takım şeyler, açıklamalar var. Ve artık gibi yani bir Premier League gibi farklı şeylerle, organizasyonlarla sürekli bir şey var. Yani daha popüler halde tutulmasını sağlama durumu var. Hani biraz önce bahsedildi ya bir maç tercih ediliyor. Hmm.
Yani ilgiyi böyle daha diri tutmak amaçlı.
Çünkü bakın adı ne? Golden League. Çünkü ne yapıyor? Orada bir ödül var ve diyelim ki belli atletler ciddi anlamda ön plana çıktı. Hemen onları izleme imkanınız oluyor. Bir şekilde diğer branşların seyirci toplamına yaklaşmak için ciddi kafa yoruyorlar yani. Son dönem.
Yani bu hocanın söylediği handikapların onlar da farkındalar ve yeni bir çekim merkezi
oluşturmuş. Tabii düşünseniz yani evet bir olimpiyat geldiği zaman oraya kanalize oluyoruz. Ama onun dışında o ilgi yok. Peki o işte uğraşanlar yani atletizm dünyası bundan hoşnut mu? Ne yani bizi 4 yılda bir mi seyredeceksiniz gibi bir şeyle fikirden hareketle farklı farklı organizasyonlar yapıyorlar ki o şeyin devamı gelsin. Atletin yüzünü unutmayalım ya da her an performansı değişiyor. Tamam bir insan diyelim ki bir tarihte bir rekor kurdu da 4 sene sonraki durumunu 4 sene sonra mı göreceğiz? Hayır. O devamı o şey geçen yıllar boyunca. O aradaki kısım boyunca. Gerçi çok da fazla zaman yok gibi ama Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası yine de ciddi aralar var. 5 ay, 7 ay, 8 ay. Ama farklı organizasyonlar
bunu
hepsini gündemde tutuyorlar. Ayrı spor kanalları var. Sadece onlarla ilgili dergiler vesaire, internet sayfaları. Yani hiç durmadan bir tanıtım ya da tekrar ilgiyi çekmek için büyük çaba var.
Bundan tabii bu olumlu adımlardan ülkemizde payına düşeni
elbette
alıyor. Sen çok güzel özetlemişsin.
Zaten her içinde. Antrenörün, her sporcunun kendini bu anlamda güncellemesi ve gündemden haber olması gerekiyor ki o
süreklilik olsun, değil
süreklilik
mi?
Ve o karşıdaki şeyle rekabet edebilsin yani.
Teşekkür
ben
ediyorum.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından, Spor Daima programından seslendik. Atletizmde Cumhuriyetimizin 100. yılından yola çıkarak 100 yılımızı konuşurken bugünkü sorunlara, çözüm önerilerine de değinmeye çalıştık. 30 dakika böyle aktı gitti. Program ekibi olarak Eda Kotanoğlu, ana kumandada Tolga Kökten, Nuri Göktaş, tam sağımda sevgili Özkan Pekesen, telefon hattımızda Profesör Doktor Ahmet Talimçiler, spor sosyoloğu ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yeni bir başlıkla karşınızda olabilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Boş.